Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 17. ayrım. 22. bölüm. David Emmett, Peder Lavin ve bir ipucu. Carrie ansızın arkasını dönüp öfkeli ve büyük adımlarla oradan uzaklaştı. Poirot ise oturduğu yerden uzun uzun arkasından baktı. Sonra da usulca "Evet, anlıyorum." diye mırıldandı. Sonra başını çevirmeden sesini yükseltti ve seslendi. "Bir an için yanıma gelmeyin hemşire. Belki başını çevirip buraya bakar. Hah, şimdi tamam, gelebilirsiniz. Mendilimi buldunuz demek. Çok teşekkür ederim, çok iyisiniz." Bu konuşmaya tanık olduğum için hiçbir şey söylemedi. Doğrusu ya, benim orada onları dinlediğimi nasıl fark etmişti, bunu da bilemiyorum. Çünkü bir kez olsun bulunduğum yöne bakmamıştı. Bir şey söylememesi beni rahatlatmıştı. Her ne kadar bu yaptığımdan dolayı kendi vicdanımla hesaplaşmam sona erse de ona herhangi bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan çekiniyordum. Sonuçta açıklama istememiş olması iyiydi. "Gerçekten de Bayan Lidner'dan nefret ediyor olabilir mi?" diye sordum. Ağır ağır başını salladı. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. "Evet, sanırım ediyor." Sonra hızla ayağa kalkıp adamların çalıştıkları tümseye doğru yürüdü. Onu izledim. Başlangıçta Araplar dışında kimseyi göremedik. Neden sonra David Emmett'ı yere eğilmiş, yeni bulunan bir iskeletin üzerindeki tozları püskürtmeye çalışırken bulduk. Bizi görünce ciddi ama dostça bir tavırla gülümsedi. "Buraya gezmeye mi geldiniz? Bana bir dakika izin verin, işim bitiyor." Doğrularak çakısını çıkardı. İskeletin üzerindeki topraktan kazımaya başladı. Zaman zaman durup ya körüğü kullanıyor ya da kemiklerin üzerindeki tozları kendi üflüyordu. Bu yaptığını hiç de sağlıklı bulmadım. Sonunda da dayanamayarak "Mikrop kapacaksınız Bay Emmett," diye uyardım. Ciddi bir ifadeyle "Mikroplar artık benim günlük diyetimin bir parçası oldu hemşire," dedi. "Mikroplar arkeologlara hiçbir şey yapmaz. Dener dener sonunda umutsuzluğa kapılırlar." Kalça kemiğinin üzerine biraz daha kazıdı. Yanındaki usta başına tam olarak ne istediğini anlattı. Sonunda da "işte" diyerek ayağa kalktı. Artık Reader öğle yemeğinden sonra bunun fotoğrafını çekebilir. Yanında güzel şeyler varmış. Bize paslı bakır bir kapla, bir takım iğneler, zamanında kadının kolyesi olduğu anlaşılan altın parçaları ve mavi taşlar gösterdi. Kemikler ve diğer eşyalar bir kez daha temizlenerek fotoğrafları çekilmeye hazır hale getirildi. Poirot, "Kimdi acaba bu kadın?" diye sordu. "Birinci asırdan kalma bir iskelet bu. Hiç kuşkusuz devrinin seçkin kadınlarından biri. Kafasında bir tuhaflık var. Bakması için Mercado'yu çağırmalıyım. Şiddetli bir darbeyle ölmüşe benziyor." Poirot, "Yani 2000 yıl önce yaşamış bir Bayan Lidner," diye mırıldandı. Bay Emmett, "Belki de," dedi. Bill Coleman elindeki kazıyı bir duvara vurup duruyordu. David Emmett ona seslenerek anlayamadığım bir şeyler söyledi. Ardından da Poirot'la beni etrafı tanıtmak amacıyla gezdirmeye başladı. Kısa turumuz son bulduğunda saatine bir göz atarak 10 dakika sonra paydos, eve doğru yürüyelim mi?" diye sordu. Poirot, "Çok iyi olur, bana uyar," dedi. Patika boyunca hep birlikte ağır ağır yürümeye başladık. Poirot, "Sanırım yeniden çalışmaya başladığınız için mutlusunuzdur," dedi. Emmett büyük bir ciddiyetle cevap verdi. "Evet, en iyisi bu. Evde boş boş oturup çevredekilerle konuşmaya çalışmak hiç de kolay değildi. Özellikle de içinizden birinin katil olduğunu biliyorsanız." Emmett yanıt vermedi. İtirazla da kalkışmadı. İşte o zaman onun da en başından beri, hatta evdeki uşakları sorguladığı andan beri aynı şeyden kuşkulandığını sezdim. "Neden sonra? Soruşturmalarınıza bir noktaya gelebildiniz mi Monsieur Poirot?" diye sordu. Poirot onu ciddi bakışlarla süzdü. "Bir noktaya varabilmem için bana yardım eder misiniz?" "Elbette, neden olmasın?" Poirot onu dikkatle süzdü. "Bu olayın kilit noktası Bayan Lidner. Onu iyice tanımak istiyorum." David Emmett ağır ağır, "Yani neyi kastediyorsunuz?" diye sordu. "Öğrenmek istediğim onun kızlık soyadı ve doğduğu şehir değil. Gözlerinin rengi ve yüzünün şekli de beni ilgilendirmiyor. Onun nasıl bir kadın olduğunu bilmem gerekiyor. Bunun soruşturmanız için önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?" "Evet, eminim." Emmett bir iki dakika düşündükten sonra mırıldandı. "Belki de haklısınız. İşte siz de bana bu konuda yardım edebilirsiniz. Bana Louis Lidner'ın nasıl bir kadın olduğunu anlatın." "Acaba bunu yapabilir miyim? Ben de zaman zaman onun nasıl bir kadın olduğunu merak ettim. Bu konuda bir karara varamadınız mı?" Sonunda vardığımı sanıyorum. Evet. Emmott bir süre sustu. Daha sonra ağır ağır, "Hemşire Lider'ın onun hakkında ne düşünüyor?" diye sordu. Kadınların hemcinslerini çok daha iyi tanıdıklarını söylerler. Hemşirelerin ise bu konudaki deneyimleri pek çoktur. Poirot konuşmama fırsat vermedi. Zaten istemiyordum da. Benim asıl öğrenmek istediğim bir erkeğin Bayan Lindner hakkındaki görüşü. Emmott hafifçe güldü. Herhalde bütün erkeklerin Bayan Lindner'la ilgili fikirleri aynıdır. Kısa bir aranın ardından ekledi. Genç değildi ama sanırım şimdiye kadar rastladığım kadınların en alımlısı, en güzeliydi. Bu bir yanıt sayılmaz Bay Emmott. Ama yine de yanıta yakın Monsieur Poirot. Bir süre daha konuşmadan yürüdü. Sonra birden ekledi. Küçükken bir peri masalı okurdum dedi. Bir kuzey masalı, Karlar Kraliçesi ile Küçük Kayın öyküsü. Sanırım Bayan Lindner da öyleydi. Küçük Kayı aldatıp şatosuna götüren Karlar Kraliçesiydi o. Ah evet, bir Andersen masalıydı değil mi? Masalda bir kız daha vardı. Sanırım onun adı da Küçük Greta'ydı değil mi? Olabilir, pek anımsamıyorum. Başka bir şey söylemeyecek misiniz Bay Emmott? David Emmett başını salladı. Louis Lindner hakkındaki yargılarımın doğru olup olmadığını bile bilmiyorum. O kolay anlaşılır biri değildi. Bir gün şeytanın ta kendisi olduğunu düşünürdünüz. Ertesi gün yeryüzüne inmiş bir melek. Ama sanırım onun bu olayın merkezinde olduğunu söylemekte haklıydınız. Zaten onun da istediği buydu. Her şeyin merkezi olmak. Bunun dışında insanları etkisi altına almaktan hoşlanırdı. Demek istediğim o kızarmış ekmek ve yağ sunmanızla yetinecek bir insan değildi. Kafanızı ve ruhunuzu ayaklarının dibine sermenizi ve bunları ele geçirmeyi isterdi. Poirot, "Peki ya biri ona bu zevki yaşatmayı reddederse?" diye sordu. "O zaman çok kötüleşirdi." Sustu. Dişlerini sıktığını, dudaklarının kasıldığını görebiliyordum. Bay Emmott, tamamen aramızda kalacağından emin olarak bana onu kimin öldürmüş olabileceğini düşündüğünüzü söyler misiniz? Emmott, "Bilmiyorum. İnanın gerçekten hiçbir fikrim yok." dedi. Ama eğer ben Carl'ın, yani Carl Reader'ın yerinde olsaydım, bu kadını rahatlıkla öldürebilirdim. Louis adeta onun kara meleğiydi. Tabii Carl da fazlasıyla hassas olduğu için buna davetiye çıkarıyordu. Adeta kaşınıyordu. Poirot hayretle, "Yani Bayan Lindner de onu kaşıyor muydu?" diye sordu. Emmott birden güldü. Hayır, Louis onu fırsat buldukça iğneliyordu. İnceden inceye onun yöntemi buydu. Tabii bu gerçekten çok sinir bozucu bir durumdu. Sürekli sızlanan, aptal bir çocuğa dönüşmüştü zavallı. Bakmayın siz, iğne de yerinde kullanılırsa çok can acıtan bir silah olabilir. Poirot'u yan gözle süzdüm. Bir an dudaklarında sinsi bir gülümsemenin belirip kaybolduğunu düşündüm. Ama yine de Carl Reader'ın Bayan Lindner'ı öldürmediğinden eminsiniz, öyle mi? Öyle. Sonuçta her yemekte sizi aptal durumuna düşürdüğü için bir kadını öldüremezsiniz. Poirot düşünceli düşünceli başını salladı. Bay Emmott'ın Bayan Lindner'ı insanlıktan uzak bir kadın olarak gördüğü açıktı. Ama bir de madalyonun ters tarafı vardı. Carl Reader davranışlarıyla gerçekten insanın sinirine dokunan bir adamdı. Bayan Lindner ona hitap ettiği anda ayağa fırlıyor, aptalca şeyler yapıyor. Örneğin kadının reçel yemediğini bilmesine rağmen ardı ardına reçel kavanozlarını uzatıyordu. Doğrusu ya bazen benim içimden bile Reader'ı terslemek geliyordu. Erkekler gereksiz iltifatlarının kadınların ne kadar sinirine dokunduğunu fark edemiyorlardı. Daha sonra bundan Monsieur Poirot'a söz etmeyi düşündüm. Bu arada eve varmıştık. Emmott Poirot'a elini yüzünü yıkamak isterse bunu kendi odasında yapabileceğini söyledi. Onlardan orada ayrılarak hızla avludan koşarak odama çıktım. Kıyafetimi değiştirip elimi yüzümü yıkadım. Her birimiz odalarımızdan yaklaşık aynı zamanda çıktık. Yemek odasına doğru ilerlerken birden odasının kapısında beliren rahip Lavin, Monsieur Poirot'u odasına çağırdı. Bay Emmott'la ben yemek odasına gittik. Miss Johnson'la Bayan Mercado zaten oradaydılar. Birkaç dakika sonra da Carl Reader, Bill Coleman ve Bay Mercado da geldiler. Sofraya oturduk. Tam Mercado uşağı Peder Lavin'e yemeğin hazır olduğunu anımsatmasını söylerken, birden hepimiz boğuk hafif bir çığlık sesiyle irkildik. Korkarım hala hepimizin sinirleri bozuktu. Bir anda hep birlikte yerlerimizden sıçramamız da bunu gösteriyordu. Miss Johnson'ın yüzü sapsarı kesilmişti. Panikle, "Neydi bu? Ne oldu?" diye sordu. Bayan Mercado ona baktı. "Neyin var tatlım? Sakin olmalısın. Herhalde tarlaların birinden gelen bir sesti. Aynı anda Poirot'la peder de içeri girdiler. Miss Johnson, birine bir şey olduğunu sandık, diye mırıldandı. Poirot, binlerce kez özür dilerim matmazel, dedi. Suç bende. Rahip Lavin bana bulunan kil tabletlerden birinin açıklamasını yapıyordu. Üzerindeki yazıları daha iyi görebilmek için alıp pencereye doğru gittim. Tabii o sırada, tanrım, bastığım yere dikkat etmediğimden ayağımı mıhladım. Canım o kadar yandı ki dayanamayarak bağırdım. Bayan Mercado güldü. Biz de bir cinayet daha işlendiğini sandık. Kocası, Mary, diye haykırdı. Adamın sesinde sitem ve suçlama vardı. Kadın kızararak dudağını ısırdı. Miss Johnson hemen konuyu değiştirmeye çalışarak o gün kazılarda ilginç bir şey bulunup bulunmadığını sordu. Ve ondan sonra yemek boyunca da arkeolojiden başka hiçbir şeyden söz edilmedi. Sanırım hepimiz en doğrusunun bu olduğu kanısındaydık. Kahvelerimizi içtikten sonra oturma odasına geçtik. Sonra peder Lavin dışında tüm erkekler kazı yerine gittiler. Lavin, Hercule Poirot'u antika odasına götürdü. Ben de onları izledim. Artık oradaki eşyaları iyice tanımaya başlamıştım. Peder altın kupayı gösterirken sanki benimmiş gibi gururlandım. Poirot'un büyük bir hayranlıkla bağırıp, ''Harika, büyük bir sanat eseri bu!'' demesindense büyük mutluluk duydum. Lavin de başını sallayarak bunu onayladı ve büyük bir heyecanla kupanın özelliklerini saymaya başladı. Bu konuda oldukça bilgiliydi. ''Bugün üzerinde mum lekesi yok.'' dedim. Poirot şaşkınlıkla bana baktı. ''Mum mu?'' Lavin de şaşırmıştı. ''Mum mu?'' Onlara ne demek istediğimi anlattım. Lavin, ''Evet, şimdi anladım.'' dedi. ''Evet, evet, mum.'' Sonra antika odasına gece giren ziyaretçiden söz etmeye başladılar. Benim orada olduğumu unutmuş olmalılar ki Fransızca konuşuyorlardı. Onları yalnız bırakarak oturma odasına döndüm. Bayan Mercado kocasının çoraplarını onarıyordu. Miss Johnson ise kitap okuyordu. Bu beni şaşırttı çünkü Miss Johnson boş durmaz, hemen her zaman yapacak bir iş bulurdu. Bir süre sonra Rahip Lavin'le Poirot da yanımıza geldiler. Rahip işi olduğunu söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Poirot ise bizimle kaldı. Rahip Lavin çok ilginç bir adam dedi. Şimdiye dek ona çok iş çıktı mı? Miss Johnson şu ana kadar kazıdan pek fazla tablet çıktığını söyleyemeyiz dedi. Yalnızca birkaç yazılı toprak tablet ve silindir şeklinde mühür bulduk. Ama Lavin kazıda bir hayli çalıştı. Bu arada bir sürü Arapça terim de öğrendi. Bu kez de söz silindir mühre geldi. Sonunda Miss Johnson kalkıp dolaptan bir tabaka plasterin çıkardı. Silindir mühürleri bunun içinde yuvarlayarak kalıplarını çıkarmıştı. Hayranlık içinde şekilleri izlerken, cinayet günü Miss Johnson bunları yapmakla meşguldü diye düşündüm. Biz konuşurken Poirot'un bir plasterin parçasını parmaklarının arasında yuvarlayıp ezdiğini fark ettim. ''Bir hayli plasterin kullanıyorsunuz değil mi matmazel?'' diye sordu. ''Evet, oldukça fazla. Bu yıl çok daha fazla plasterin harcamışız ama nerede kullanıldı tam kestiremiyorum. Şimdiden plasterinin yarısı bitmiş bile.'' ''Plasterin nerede duruyor matmazel?'' ''Burada, şu dolapta.'' Miss Johnson kalıpları yerine koyarken Poirot'a plasterin rulolarının, Durofix ve diğer fotoğraf malzemelerinin durduğu rafı gösterdi. Poirot eğildi. ''Ya bu matmazel, bu nedir?'' Elini dolabın arka kısmına uzatıp oradan eğri büğrü bir şey almıştı. O doğrulurken biz de merakla bakıyorduk. Poirot'un elindeki maskeye benzer bir şeydi. Ağız ve gözler çini mürekkebiyle kabaca boyanmış, diğer taraflara ise plasterin sıvanmıştı. Miss Johnson, ''Ne tuhaf bir şey bu!'' diye bağırdı. ''Bunu şimdiye kadar hiç görmedim. Buraya nasıl girmiş ki? Ayrıca o ne ki?'' ''Buraya nasıl girdiği?'' sorunuza yanıt olarak, ''Buranın böyle bir şeyi saklamak için oldukça uygun bir yer olduğunu söyleyebilirim. Sanırım burası sezon sonuna kadar boşaltılmayacaktı.'' Ne olduğuna gelince, sanırım bunu tahmin etmekte güç değil. Bu Bayan Lindner'ın tarif ettiği yüz. Alacakaranlıkta penceresine dayanan korkunç yüz. Bayan Mercado bir çığlık attı. Miss Johnson bembeyaz kesildi. Demek hayal değildi, diye mırıldandı. Bir oyun. Çok çirkin bir oyundu. Hain bir oyun. Peki ama bunu yapan kim? Mary Mercado haykırdı. Evet, bu kötülüğü, bu hain, acımasız oyunu yapan kim? Kim? Poirot yanıt vermedi. Ciddi bir ifadeyle içeri gidip elinde bir karton kutuyla döndü. Maskeyi kutuya koydu. Polisin bunu görmesi gerek. Korkunç, dedi Miss Johnson kısık sesle. Korkunç. Bayan Mercado tiz bir sesle bağırdı. Acaba her şey burada mı saklı? Acaba o silah, katilin Louise'in başına indirdiği o ağır cisim. Belki de kanlar içinde. Tanrım, korkuyorum, çok korkuyorum. Miss Johnson onu omuzlarından yakalayıp sarstı. Sert şekilde, yeter artık, diye bağırdı. Sus, Doktor Lindner geliyor, onu üzmemeliyiz. Gerçekten de o sırada bir araba avluya girmişti. Doktor Lindner otomobilden inerek doğruca oturma odasına geldi. Yüzünden bitkin olduğu anlaşılıyordu. Adam 3 gün öncesine göre 2 kat daha ihtiyarlamış görünüyordu. Yavaşça, cenaze töreni yarın 11'de dedi. Duayı binbaşı Dean okuyacak. Bayan Mercado bir şeyler kekeledikten sonra odadan çıktı. Doktor Lindner Miss Johnson'a döndü. Sen de geleceksin değil mi Anne? Miss Johnson, tabii geleceğim dedi. Doğal olarak hepimiz törende bulunacağız. Başka bir şey söylemedi ama yüzündeki ifade dile getiremediklerini anlatıyordu. Doktor Lindner de bunu anlamış olsa gerek ki yüzü bir an sevgiyle aydınlandı, rahatlamış gibiydi. Sevgili Anne, o kadar iyi bir dostsun ki benim için büyük bir teselli ve yardımcısın. Benim sevgili eski arkadaşım. Elini kadının koluna koydu. Miss Johnson'ın yüzünün kızardığını görüyordum. Her zamanki dengeli sesiyle, ''Bu doğal değil mi?'' dedi. Yüzündeki ifadeyi fark etmiş ve Anne Johnson'ın bir an için bile olsa mutlu olduğunu anlamıştım. Ve o anda aklıma başka bir şey geldi. Belki de yakında olayların normal seyri olarak Lindner teselliyi bu eski arkadaşında arayacak ve bundan mutlu bir sonuç doğacaktı. Aslında ben çöp çatanlıktan hoşlanmam. Ayrıca bir cenaze öncesinde böyle şeyler düşünmenin hiç yakışık almadığının da farkındayım. Ama böylesi bir çözüm her açıdan mutlu bir son olacaktı. Doktor Lindner, Anne Johnson'la çok iyi anlaşıyordu. Kadının ise ona neredeyse taptığı açıktı. Doktor Lindner'ı mutlu etmek için de elinden geleni yapmaya ve bunu bir ömür sürdürmeye hazırdı. Hiç kuşkusuz Doktor Lindner sık sık Louise'in nedenli kusursuz bir kadın olduğundan söz edecek ve o buna katlanmak zorunda kalacaktı. Ama kadınların istediklerini elde ettiklerinde dayanabileceklerinin sınırı yoktur. Doktor Lindner daha sonra da Poirot'a dönerek soruşturmada bir ilerleme olup olmadığını sordu. Miss Johnson, Doktor Lindner'ın arkasında duruyor, gözlerini Poirot'un elindeki kutuya dikmiş başını sallıyordu. Onun bu davranışıyla Poirot'a maskeden Lindner'a bahsetmemesi için sessizce yalvardığını anlıyordum. Onun adamın o gün daha fazla acı çekmesini istemediği belliydi. Poirot da onun isteğine boyun eğdi. Poirot, ''Bu işler ağır ağır ilerler Monsieur,'' dedi. Biraz daha sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Arabasına kadar ona eşlik ettim. Ona sormak istediğim bir sürü şey vardı. Ama her nedense dönüp bana bakınca bunlardan hiçbirini soramadım. Çünkü bu bir operatöre ameliyatı iyi yapıp yapmadığını sormak gibi bir şeydi. Yalnızca sakin sakin durup talimatları bekledim. O sırada Poirot beni çok şaşırtan bir şey söyledi. ''Kendinizi koruyun yavrum.'' Daha sonra da ekledi. ''Acaba burada kalmanız gerçekten doğru mu?'' Doktor Lindner'la buradan ayrılma konusunu konuşmam gerekiyor dedim. Ama bu işi cenazeden sonraya bırakmayı uygun buldum. Anlayışla başını salladı. Bu arada daha fazla bir şey öğrenmezseniz iyi olur. Anlıyor musunuz? Zekanızı kanıtlamanızı istemiyorum. Gülümsedi. Ameliyatı ben yapacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Onun bunu söylemesi ilginçti. Sonra Poirot şaşırtıcı bir şekilde birden, Rahip Lavin ilgi çekici bir insan dedi. Bir rahibin arkeolog olması bana çok tuhaf geliyor dedim. Siz protestansınız, benim gibi katolik değilsiniz. Ben rahipleri, papazları iyi tanırım. Kaşlarını çatarak bir an düşündü ve ekledi. Pederin çok zeki olduğunu ve isterse sizi konuşturabileceğini unutmayın. Sonra arabaya binmek için uzaklaştı. Eğer dedikodu yapabileceğim kaygısıyla beni uyardıysa bunu yapması kesinlikle gereksizdi. Bu beni kızdırmıştı. Ona asıl sormak istediğim şeylerden birini sormak istemiyordum. Ama bir şey söylememem için de bir neden olduğunu sanmıyordum. ''Bağışlayın beni Monsieur Poirot ama...'' dedim arkasından. ''Baş parmağıma vurdum denir. Mıhladım değil.'' ''Ah, teşekkürler hemşire. Bir şey değil. Yalnızca tabiri doğru kullanmanız içindi. Hiç unutmayacağım.'' derken ki tavrı onun mizacında biri için fazlasıyla uysaldı. O arabasıyla uzaklaşırken ben ağır ağır avluda yürüyor ve merak ettiğim bir sürü şeyi düşünüyordum. Bay Mercado'nun kolundaki iğne izlerini ve bağımlısı olduğu uyuşturucuyu. Sonra o korkunç sarı maskeyi. O sabah Poirot'la Miss Johnson'ın oturma odasındayken benim çığlıklarımı duymayışını, buna karşın öğlen yemeği sırasında bizlerin oturma odasından Poirot'un çığlığını duymamızı. Aslında Rahip Lavin'in oturma odasının uzaklığıyla Bayan Lindner'ın odasının uzaklığı arasında hiçbir fark yoktu. Sonra birden Doktor Poirot'a en azından bir tabir öğretmiş olmanın mutluluğunu hissettim. Dünyanın en büyük dedektifi olabilirdi ama sonuçta onun da bilmedikleri vardı. 17. ayrımın sonu, sayfa 209, devamı 18. ayrımda.